11. ayrım. Yok yok, daha önce, Bedri'den önce kimseyi sevmedim. Bir tek ilkokuldayken babamın bürosunda çalışan birine, babam yaşında birine aşık olmuştum ama o sayılmaz. Türkiye, Eren Eyboğlu'nun deyişiyle kocaman bir meçhuldü. Türkiye ile ilgili hiçbir bilgisi yoktu. 3 kez gelecekti Türkiye'ye, üstelik karşılıklı 2 aile, gavur gelini istemem, Türk damat istemem diye yaygara koparırken. Bizde Türkler çok öfkeli, çok kızgın, çok kadın düşkünü falan bilinirdi. Ondan istemediler. İllaki bir Romen'le evlen diye tutturdular. Oysa benim evlenmeye falan niyetim yoktu. Daha karar bile vermemişiz. Öyle bakıyoruz işte. Türkiye'de ilk defa bir geldim ki 1933, Bedri'nin aile mahvoldu. Kayınvalidenin hayatı çok başka. Beni gördükçe vah vah oğluma diye ağlıyor. Onun ağladığını gördükçe benden iyi gelin mi bulacak bunlar diye şaşardım. Ama dil bilmiyorum ki anlatayım ben iyi kızımdır diye. İstanbul'daki Roman konsolosun durumu öğrenmesi, Palas Pandras, Romanya'ya postalaması birbirini izler. Bu kez Bedri Rahmi Romanya'ya gidecektir. Ama yol parasını bir türlü denkleştiremeyince 7 ay ayrılık canlarına tak edince yine Eren Eyboğlu gelir İstanbul'a. Bu sefer de aile çok iş çıkardı. Hatta dayılar polise haber vermiş, bu kızı biraz korkutun da alıp başını çekip gitsin diye. Ve bir akşam Bedri ile beni karakola götürmezler mi? Dedim ki polislere, benim pasaportum var, vizem var. Nedir bu terbiyesizlik? Onlar anladılar. Benimle başa çıkamayacaklarını anladılar. Beni bıraktılar. Bedri kaldı içeride. O hızla aileye eve gittim. Sizin kızınız gelse benim memlekete böyle mi yapılır diye avaz avaz bağırdım. En sonunda siz vahşisiniz deyip bütün kapıları çarpıp oradan çıktım. Allah'tan bunları Fransızca bağırmıştı ama kapıları o öfke ve şiddetle çarpmak Fransa'da, Türkiye'de ya da Romanya'da aynı anlama geliyordu. Öfkeyi gidermek, soluklanmak için bir süre durdu Eren Eyboğlu. Sonra kısık bir sesle ekledi. Romanya'ya döndüm. Dayak yemiş köpek gibiydim. Kırgın gittim eve. İstanbul'la Romanya arasında gidip gelen mektuplar yetmiyordu susuzluğu gidermeye. Susadım. 3 tane elma soydular, 3 tane portakal nafile. Bir bardak suyun yerini tutmadı. Acıktım. Kuş sütü, kuru üzüm getirdiler, nafile. Bir çimdik somunun yerini tutmadı. Seni düşündüm kadınım şükrederek, su gibi aziz olasın her daim, ekmek gibi mübarek. Ayrılık ölümden beterdi, ölmemek için Bedri Rahmi şiire sarılıyordu. Eren Eyüboğlu'nun 3. ve son kez gelişi 1936, çaresizlik, parasızlık, aşıktık. Hemen yetiştirmişlerdi aileye, uzun boylu Roman kız yine geldi diye. Bir gün Necip Fazıl Kısaküre'ye yolda rastladık. Ne üzülüyorsunuz, gelin bende oturun dedi. Sevindik, gittik. 2 gün sonra bu kadar yeter, hadi gidin demez mi? Gittik, sonra Nurullah Berk yardım etti. Bir Ermeni adamın yanında bir oda buldu Cihangir'de, oraya taşındık. Boş odada oturulur mu, aynası bile yok dememle Nurullah Berk bir koca ayna getirdi. Sonra eşyalar getirdi, yerleştik. Arada iş de buluyorduk, 50 liraya şarap reklam panoları boyuyorduk. Sonunda evlendik. Sessizlik. Bedri'nin anası babası gelmedi nikaha. Birkaç arkadaş, Fikret Adil benim şahidimdi. Sessizlik. Ne gelinlik giydim ne bir şey, öyle bir elbiseyle işte. Aile bize bir oda tuttu Beyazıt'ta. Ne soğuktu hiç unutmayacağım, ne çok pencere vardı. Kar yorgana üfürürdü. Sonra Fındıklı'ya taşındık. Orada da ne fare ne fare, kedi büyüklüğünde. Bir sürü şeye alışmak kolay olmadı ama onu o kadar çok seviyordum ki. Sonunda Cemal Toğlu'nun oraya Salı Pazarı'na taşındık. Orada 21 yıl yaşadık. Ne efendi insandı Cemal Toğlu. Ne zaman düşünsem hep aynı şeyi derim. Bu arada çocuk gelecek diye Müslüman da olmuştum. İşte. Anadolu yolları. Sonrası malum. İren Eren oldu. Eren Eyüboğlu. Bedri Rahmi ile birlikte Anadolu'yu dolaştı. Anadolu'yu, Anadolu insanını tanıdı. Tanıdıkça sevdi, benimsedi. Türkiye ile bütünleşti. Ondan sonra Yemen'in, Yazman'ın gülü çiçeği, Menekşe'nin moru eflatunu, Kilimin nakışın bin bir türü ve işte ondan sonra insanoğlunun sevinciyle, acısıyla, sorunlarıyla bin bir hali. Bütün bunlar resmin gerçeğiyle bütünleşecektir. Yani çizgiyle, lekeyle, renkle. Elbette ki buraya yerleştikten sonra resmim değişti. Daha çok kendimi tartar, kendimle tartışır oldum. Ne aldım, ne yapıyorum diye. Daha çok aradım, daha çok eleştirdim, daha çok sordum. Romanya'dan kopmuş, buralı olmuştu. Tüm bilgi birikimini çocukluktan bu yana beslediği tüm kaynakları buraya taşımıştı. Anadolu yollarında olsun, yağlı boya, guaj desenlerinde olsun, belleğiyle düş gücünü birlikte kullanacak, hep çok çalışacak, sürekli kendini aşmaya, mükemmele ulaşmaya çalışacaktı. Resimde Bedri ile birbirimizi çok etkilemezdik. Yalnız o bir sergiye bir resim yollayacağı vakit sen seç derdi. Bana çok güvenirdi. Neden bu güven diye sordum mu, sen bu hayatı çok iyi biliyorsun derdi. Ben çalışırken üzerimde tek leke istemezdim. O en güzel, en yeni giysisini lekelemeden edemezdi. Ne demişler, can çıkar huy çıkmaz. Ne demişler, can çıkar huy çıkmaz. Bedri Rahmi insanlar içinde bir insan. Yüreği kocaman bir insan. İnsanoğlunun trafiğini vermiş ya bir şiirinde. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı diye. Onun da bir yanı zehir zıkkım, bir yanı candan tatlı. Sevmek bu dünyayı içerden çöpten, sevmek bir zerresini ziyan etmeden, sevmek durup dinlenmeden sevmek. Sanatının karşısında insan ne denli, durulsana deli gönül durulsana dese boşuna. Öyleyse erimek belirsizce her şeyde, karışmak sulara yıldızlara, sinmek kokusuna mor menekşenin, yanmak damar damar nefes nefes, yaşamak tükene tükene. 1943'lere kadar çok mutlu oldum. Sonra işte malum, içkisini, çapkınlıklarını ben bir hastalık gibi değerlendirdim. 43'lerden sonra da arkadaş olarak çok tatlı, dolu dolu bir insandı. Ölmeden önce, ah seni çok üzdüm dedi. Yok üzmedin dedim, başka ne diyebilirdim ki? Sessizlik. Beraber daha uzun bir hayat isterdim. Sessizlik. Allah'tan hep resimleri vardı, resme sığındım. Sessizlik. Bedri gidince, ölünce demek istiyor, ben de gidiyordum. 14 ay şu odadan çıkmadım. Resim olmasa ben de gidiyordum. Eksik olmasınlar, Bedri'nin birkaç öğrencisi geldi, yalnız bırakmadılar. Sessizlik. Ansızın, nedir bu seks furyası, ne diyorsunuz, bunca önemli mi seks? Her yerde baldır bacak, ne oluyoruz? Bu öyle bir parantezdi, konuya dönüyoruz. Hayır, ölümden sonraki hayata inanmıyorum. Devamlılık burada yaşayanda, yaşayan insanlarda. Ben ölmek istemiyorum. Ölümden korkuyorum. Evime, resimlerime çok bağlıyım. Ben gideceğim, onlar kalacaklar. Arada çok sıkılınca ölsem de kurtulsam diyorum. Ama yalan, gerçek bu değil. Eren Eyüboğlu ile bu sohbetimizden 5 yıl sonra o da aramızdan ayrıldı. Kalamış'ta baş başa geçirdiğimiz o günden sonra Eren Eyüboğlu'nun hiçbir tablosunu, bu söylediklerini anımsamadan görmeyeceğimi biliyordum. Fazıl Hüsnü Dağlarca. Dağlarda açmış bir çocuk çiçek. Fazıl Hüsnü Dağlarca'yı tanıdığımda çocuktum. Evimizin kitaplığında ben doğmadan önce yazdığı şiir kitaplarını bulup okuduğumda, biri bu şiirleri yalnız ama yalnız benim için yazmış sanısına kapıldım. Sanki yalnız benimle konuşuyordu o sayfalarda. Sonradan şiirlerini en az benim kadar seven başkalarının da olduğunu öğrendikçe nasıl da kıskandım. Sonra zamanla öğrendim ki şairler hepimizindi. Bencilliğe, kıskançlığa gerek yoktu. Sonra zamanla şairler hepimizin, çaresizlik olmaktan çıktı, mutluluğa dönüştü. Dağlarca benim için bir dev çınar ağacı, cüssesiyle, yüreğiyle, sezgileriyle, zekasıyla dev bir çınar ağacı. Kökleri ve belleği toprağın ta en derinlerine kenetlenmiş. O kökler hiç ama hiç kurumayan bir kaynaktır. Dalları hep daha uzağa, daha yükseğe, daha ileriye, daha uzayıp gidiyor. Tanrım o ne üretkenliktir. Yaprakları sezgileriyle, düşünceleriyle, duygularıyla beslenir. Çoğaldıkça çoğalır. Haşır haşır birbiriyle fısıldaşır ve yaşamın her alanını kaplar. O dev çınarın altında asla ezilmezsiniz, ancak hayran olursunuz. Onun gölgesinde kendinizi güvende hissedersiniz, rahatlarsınız. Onun gölgesinde dünyayı kavramaya çalışırsınız. Merak etmeye, anlamaya, öğrenmeye, sorunlarınızı çoğaltmaya, yanıt aramaya ve bütün bunlardan tat almaya başlarsınız. Dağlarca Türkçe ile soluk alıp verir. Türkçem benim ses bayrağım diyen odur. Türkçem bana şiiri söyler, Türkçeyi dinliyorum o kadar, ben bir şey katmıyorum, bana yalnızca Türkçemin söylediğini yazmak kalıyor. Türkçem söylüyor, ben yazıyorum, diyen odur. Şiir benim yakamı bırakmaz, geceleri uyutmaz. Şiirsiz üşürüm, ne giysem üzerime şiirsiz ısınamam, diyen yine o. Şiiri bir bütündür, tektir, ona özgüdür. Gürül gürül akan, çağlayan, coşan bir şiirdir. En az sözcüğe, en çok anlamı sığdırma ustasıdır dağlarca. Çalışkan, üretken dağlarca. Konuşur gibi şiir besteleyen dağlarca. Her daim aşık dağlarca. Nereden mi çıktı şimdi aşık dağlarca? Yazma Olayı adlı şiirini bilmez misiniz? Yazarken değdirir gibiyim yüzümü senin yüzüne. Şiir yazmayı böylesine aşkla bütünleyen kaç dize biliyorsunuz? Bu satırları yazdığı sırada o 93 yaşında. Hala üretiyor. Kitaplarının sayısı yaşını çoktan geçti. Benim kuşağımın çocukları Dağlarca'nın şiirleriyle büyümüşlerdi. Şimdi onların çocukları, torunlarımız da onun şiiriyle büyüyor. Bütün bu süreçte onun içindeki çocuk hep diri kaldı. Dağlarca ile her buluştuğumuzda, her karşılaştığımızda, her konuştuğumuzda ben bir bayram havası yaşarım. Ondan hep çok şey öğrenirim. Onunla zenginleşirim. Onunla konuşurken kendimi rahat hissederim. Türkiye'nin gidişatı, dünyanın gidişatı, gazetelere yansıyanlar, yansımayanlar, aklınıza gelebilecek her şey ilgi alanına girer. Nasıl bunca dinç kalıyorsunuz diye sorduğumda yanıtı hazırdır. Atayı sevmek insanı diri tutuyor. Onun Atatürk tanımlaması şöyle. Türkiye büyük bir gölse, Atatürk ona yansımış gücümüz. Bir maden, bir nakil kitlesi. Geçmişimiz de, geleceğimiz de yansıtıyor. Dağlarca yeryüzüyle birlikte soluk alıp veriyor. İnsanın hayatta kendinin fiziksel ağırlığı değil, benim hayatım yeryüzünün bir parçası. Dünyanın derdi onun da derdi. Dünyanın öbür ucundaki açlık onun da açlığı. Yeryüzündeki her yangın onun da içini yakıyor. İletişimin gelişmesiyle şimdi hepimizi daha iyi görmekteyiz. Sömürgen uluslar, kirlerini aklamak için türlü planlar, niyetlerini gizlemeye çalışıyorlar. AB'yi düşününce aslan postu giyen eşeğin öyküsünü hatırlatıyor. Bush için bir çakmak çaktı, dünya yanıyor diyor. Eleştiri oklarından Türkiye'de nasibini alıyor. Bizdeki demokrasiyi başbakanın dudaklarındaki demokrasi diye tanımlayıp böyle demokrasi olur mu diye soruyor. New York'ta ikiz kulelerin vurulmasından sonraydı. ABD işgallere hazırlanıyordu. Hiç unutmam Dağlarca'nın önerisi şöyleydi. ABD'nin yerinde ben olsam madem terörü bitirmek istiyor şüphelendiği ülkelere derhal birkaç Amerikan üniversitesi kurardım. Afganistan, Pakistan, Libya her neresi ise. Bombalamak yerine üniversite kurmak daha etkili bir önlem olur. Dağlarca yaşı kaç olursa olsun çevresindeki hanımlara iltifat etmekten asla geri kalmaz. Bir kez yazılarım üzerine cömertçe övgüler sıraladıktan sonra "Biliyor musunuz ben dün akşam ne yazdım?" diye sordu. Bilmeme olanak yoktu. Kendi yanıtladı. Sizin için bir şiir yazdım. O sıralarda yitirdiğimiz bir yazar üzerine yazdıklarımı okumuş, etkilenmiş, bana şöyle diyordu. Ben ölünce benim arkamdan da güzel bir yazı yazacaksınız. Ama siz ölünce sizi kim yazacak? Ben de hayatta olmayacağıma göre. İşte dün gece, eğer o gün hayatta olabilseydim eğer, yazacağım şiiri şimdiden yazdım. Adı Sarı Ağıt. Ya işte böyle sevgili okurlar, daha ölmeden, ölümümden önce yazılmış bir ağıtım bile var. Üstelik Fazıl Hüsnü Dağlarca tarafından yazılmış. Henüz karar vermedim. Hele bu yazı bitsin, belki sonunda Sarı Ağıt'ı sizlerle paylaşırım. Siyah Beyaz Çocukluk. Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın çocukluğu. Çocukluğumdan ellerime düşen gölge şöyle. Evimiz tam bir sanat çatısıydı. Edebiyat, müzik, resim, babam, annem, kardeşlerim gibi ev toplumun canlı kişileriydi. Evimiz Konya'daydı. Annemin babasından kalma. Arkasında bahçesi ya da küçük bir ormanı olan üç katlı bir yapıydı. O kadar büyüktü ki sağında solunda iki büyük aile otururdu. Solda halamız, sağda alt katta biz, üst katta teyzemler otururdu. Bizim bölümde üç ablam, bir ağabeyim okul havası eve taşırdı. Okuldaki derslerin hepsi masanın üzerinden geçerdi. Okuldaki şarkılar, resimler, edebiyat ödevleri hep evde tartışılırdı. Okulumda bir gün öğretmenimiz ilk aruzu yazarken vezneni yanlış söyledi, elimi kaldırıp düzelttim. Öğretmen şaşırdı. Ablalarım Macar hocalardan keman dersleri alırlardı. Babam keman, annem ut çalardı. Koro eşliğinde konserler verilirdi evde. O zamanki bütün subaylar gibi babam çok kültürlüydü. Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça, Farsça bilirdi. Bizim evde Türkçe o kadar güzel konuşulmaya çalışılırdı ki, kimse yanlış yapmayı göze alamazdı. Yanlış hemen bulunur, yüzüne çarpılırdı. Çok mutlu bir çocukluğa benziyor Dağlarca'nınki anlattıkları. Mutlu ama siyah beyaz. Ne demek mutlu ama siyah beyaz? Kısa sürede üç ölüm yaşadı evimiz. Ablam veremden öldü. Evimizde aileden biri gibi olan Zerafet bacı öldü. 13 yaşındaki Şakir ağabeyim öldü. Benim gözüm ölüm görür olmuştu ya, kim ölse görürdüm. Bunlara Konya isyanı eklendi. Hükümet binasının sağında solunda beşer onar çift asılmışlar gördüm. O yıllarda beni tartsalar, gözlerimi ayrı tartsalar, gözlerimin ağırlığı 1000 kat fazlaydı. Ondan siyah beyaz dedim. Gözü yalnız ölüm görür oldu mu insanın, mutlaka bir sığınak bulmalı kendine. Görmeye sığındım. İyice görmek, görmenin acısını azaltmakta ya da acının yerini almakta. Böylece belki acıyı da azaltmakta. Sonra yazma çabasına sığındı. Ben herkes okula gider, şiir yazmayı öğrenir sanırdım. Okuma yazma öğrenmeden önce şiiri ezbere kurardım. Ama şiir kaçardı kafamdan. Ah bir yazma öğrensem de kaçmasa derdim. Şiir yazmanın okullarda öğrenilmediğini ancak 3. 4. sınıfa geldiğinde öğrenecekti. Babası Süvari Yarbayı, Hasan Hüsnü Bey'in görevi gereği ilkokulu Konya ve Kayseri'de, ortaokulu Tarsus ve Adana'da okuyacaktı. 11 yaşında İstanbul'a gelecek ve Kuleli Askeri Lisesi'ne girecekti. Kuleli Askeri Lisesi ardından Harp Okulu, sonra Doğu Hizmeti, Erzurum, Çıldır, Aras, Ağrı Dağı Sırtları, sonra Trakya. 1950'de ön yüzbaşı rütbesindeyken askerlikten ayrıldı. 1933-1950 arası 17 yıllık askerlik. Askeri eğitimin olumlu ve olumsuz yanları nelerdi? Kişiliğini, sanatını nasıl etkiledi? Yararı şu oldu, sınıflandırmayı öğrendim. Konu bölümleri yapabildim. Kitaplarım askeri birlikler gibi, her biri kendi varlığını yaşatır. Grameri, sentaksı tamamdır. Şiir yapısı üzerinde kılık kıyafet yoklaması gibi titizlik gösteririm. 5000 kişiyi önüme dizsinler, hangisinin düğmesinin açık olduğunu görürüm. Kitaptaki sözcükleri de öyle. Zararı, Batı edebiyatının, kültürünün daha yakın gelmesini önledi. 15 yıl subaylıkta 12 gün izin aldım. Annem hastalanmıştı, yıllarca hiç tatil yapmadan çalıştım.